Merhabalar herkese. Beni Bana Anlatın 16. bölümünde ben Taner Turna ile yeniden birliktesiniz. Yeniden dediğime de bakmayın. Sanki böyle çok yakın mesafeler ya da zaman aralıklarında bölüm kaydediyormuşum gibi. Ama değil. Üstüne üstlük bir önceki bölümde de kapatırken bölümü yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey söylemiştim. Hani bu sefer uzun bir ara oldu ama bundan sonra bu kadar uzun ara vereceğimi tahmin etmiyorum diye bir şeyde bulunmuştum. Allah'tan kesin konuşmamışım. Çünkü yine bayağı bir ara oldu. Ne kadar ara verdim hatırlamıyorum ama bir hayli zaman geçmiş gibi geliyor bir önceki podcast'ten. Ayın başıydı yani, en azından onu biliyorum. Ağustos ayının başıydı. Aslında şöyle, bu aralıkların açılmasının ortak bir sebebi var mı diye düşünüyorum şu anda. Bu soruyu şu an sormak istedim kendime. Yani galiba var. Tam emin olmamakla birlikte. Çünkü birazcık bu benim ruhsal durumumla çok paralel ilerliyor. Ve yani evet, içinde mesela kaydettiğim podcastlerde, daha önceki bölümlerde daha doğrusu, modumun düşük olduğu podcastler de vardı. Ya da sonlarına doğru ya da podcast devam ederken içinde bir konu dahilinde düştüğüm podcastler de vardı. Ama o birazcık daha belki de kısa dönemli hissiyatlarımdan dolayı böyle benim bölüm kaydetme isteğime bir etkisi olmuyordu diye düşünüyorum. Ya da böyle düşünmek istiyorum. Bilemeyeceğim şu anda bunu. Sonuç olarak şöyle, yani geçtiğimiz hafta başı bugün podcast kaydedeceğim ya da işte pazartesi ya da salı podcast kaydederim gibi bir motivasyonla haftayı kapatmıştım. Fakat pazartesi günü o kadar kötü uyandım ki, yani hem uyku alamadım hem moral olarak çok kötüydüm. Böyle olmadı yani. Ve işte o gün bir de böyle toplantılarım vardı. O toplantılar beni bir şekilde yukarı çeker. Hani yeni işler konuşuyoruz, heyecanlı işler konuşuyoruz diye düşündüm. Ama o toplantılar da böyle bir türlü beni bir yukarıya çıkarmadı. Ve ben gün içerisinde o kadar zorladım ki kendimi, hani bir şekilde hadi yeni hafta diye böyle modumu yüksek tutmaya çalışarak, ki neden bunu yapıyorsun? Yani içimdeki o yeni hafta, yeni başlayan hafta, bir daha bunu tekrarlamazsam iyi olur. Yani o bana böyle hep bir motivasyon, ekstra motivasyon vermiştir. Fakat bir şekilde bu zorlamalarım da fayda etmedi ve bu daha kötü etti. Çünkü böyle enerjimi çekti ve düşürdü. Sonraki günler, yani haftanın ortalarına doğru bir hayli zorlandım ve böyle bir türlü dengemi bulamadım. Bir süredir de bu devam ediyor. Yani o böyle ister istemez vurup geçebiliyor bazen böyle olumsuz negatif hisler ve yani böyle tekil yaşamı içerisinde bazen buna yanıt bulmak ya da bir şekilde dengesini bulmak kolay olmuyor. Hep bilindik şeylere kaçılıyor. Yani ister istemez o rutin alışkanlıklarınıza gidiyorsunuz. Bunlar kimisi fayda ediyor, kimisi fayda etmiyor. Kimisi fayda etmesine rağmen hoş gelmiyor ki, çünkü işte yine mi bu şekilde bunun içerisinden çıkacağım? Bir sonrakinin gelmesini bekleyeceğim gibi bir moda da dönüşebiliyorsunuz. Ben biraz işte bu aralar makro felsefe üzerine bir kitap okuyordum. Birazdan da bahsederim adından. Biraz elimi ona attım. O biraz böyle hani yapısı gereği, konusu gereği zaten böyle daha genişe, daha büyük çerçeveye çektiği için o iyi geldi. Ve işte o kitaba gömülüp, onun böyle dünyasına gömülüp böyle birkaç saat geçirmek hep böyle bir enerjimi toparladı. Ve bu sayede de biraz kendimi iyi hissetmeye başladım. Sanki bununla bir diğer etki de daha doğrusu, yani bu böyle hislerim oluşmasındaki bir diğer etki de bir 3 haftalık terapi arası verdim. Yani bu daha verdim derken hani benim tercihimle değil, terapistimin yıllık tatil dönemine denk geldiği için biraz da onun etkisi var. Normalde aslında diyalog kurmaya devam ettim. Kendimle ilgili sorular sormaya devam ettim. Bunları daha yüksek sesle konuşmaya devam ettim. Arada notlar aldım. Ama sonuç olarak belki de arkadaşlık olarak da, yani arkadaşlık ilişkilerim olarak da biraz farklı bir dönem içerisinden geçtiğim için Muhtemelen yeterli olmadı ve o üzerimdeki kaygılar ve negatif hisler de çok da sağa sola kaymadı ve olduğu yerde kaldılar. Ama tabii bunları da kabul etmek gerekiyor çünkü yani bunlar da var. Pat Smith'in dediği gibi işte hayat bir roller coaster. Biz de dönüp duruyoruz içinde, duyguların içerisinde özellikle. Diye böyle bir uzun bir neden bu kadar ara verdiğimi anlatayım istedim. Çünkü bir yandan da çok da memnun değilim. Bu podcast bana pek çok şey kazandırıyor. Yani pek çok şey katıyor her şeyden önce. Bir yandan da böyle şey, zihnimde şey düşüncesi tomurcuklanmaya başladı. Hiç istemem çünkü atmıştım bunu. Uzun bir ara verdim. Tekrardan böyle açıp konuşabilecek miyim rahat rahat kayıtta diye. Neyse şu ana kadar iyi gidiyor. Umarım bundan sonrası için de kaydın devam eder. Ne yaptın peki? Hani onu da söyleyeyim. Bu arada ne yaptım? Neler oldu? Şimdi böyle çok hisler ve şeyler üzerinden bahsedince bir yandan da tekrar o dönemin böyle çok karamsar geliyor ama aslında bir yandan da öyle değil. Kitap okumaya devam ettim. Az önce size bahsettiğim makro felsefe kitabı T. Alexander'ın milattan sonra 2150 isimli kitabıydı. Bunun dışında bu arada William Genazzino'nun Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk kitabını bitirdim. Güzel bir öyküydü. Yani ben öykü değil de güzel bir romandı. İlk önce böyle bir soru işaretlerim vardı ama sonrasında onun o mikroluğunda mutlu oldum açıkçası. Ve bir şekilde o hikayenin içerisinde yer almak da iyi hissettirdi bana. Yani onu gözlemleyen tarafta olmak da iyi hissettirdi. Öneririm her iki kitabı da. Bir yandan notlar almaya devam ettim. Böyle küçük küçük notlar yazmaya devam ettim. Bunu ayrıca açabilirim başka bir podcast bölümünde ama şunu söyleyebilirim net olarak. Yani bir süredir hafızama asla güvenmiyorum. Hafızama güven payı bırakmıyorum. Böyle iyi şeylerin zihnimde kalacağına dair içimde oluşan o illüzyonu reddediyorum. Unutmayı kabul etmiyorum. Kendimi unutmama koşulu koyuyorum ve bu koşulu gerçekleştirmem için de notlar alıyorum. Bununla yetinmiyorum. Dönüp o notları tekrar tekrar okuyorum fırsat buldukça. Bu yine aynı şekilde devam ediyor. Burada işte filmlerden notlar alabiliyorum. İşte herhangi bir yerden önüme düşen ufak şeyleri not alıyorum. Kitaplar tabii ki en büyük ana kaynağım gibi bir durum. Bununla birlikte aslında yine şimdi bu bölümün, şimdi bu kadar konuşurken bir de tabii şunu da söylemem lazım. Yani bu bölümün aslında bir üst başlığı var ama yani o üst başlık şu an bunu kaydederken olacak mı bitirdiğimde emin değilim. Dolayısıyla yani o üst başlığa geçmeye de bilirim bile. Ki biraz sanki geçmeyecekmiş gibi de hissediyorum ama bakalım göreceğiz. Yani bir beklentinizle yani bir beklentiyle geldiyseniz ki gelmediniz diye umuyorum. Ben bir beklentiyle bu podcast'te kaydetmeye başlamadım. Yani spesifik bir üst başlık üzerine beklentiyle. Yoksa beklentim var tabii ki. Ne yaptım başka bu arada? Bu arada Snooker Dünya Şampiyonası'nı izledim. Bu normalde Nisan ayında gerçekleşen bir turnuva. Fakat ve burada Snooker anlatıyor olmam neyse. Konuyu bağlayacağım. Panik yapmayın. Ya da kötü hissetmeyin kendinizi. Ya da herhangi bir hissiniz oluşmasın henüz. Çünkü bağlayacağım bir yer var. 2 hafta süren bir turnuvaydı. Ve benim o turnu, yani Snooker'ı sevmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi Ronnie O'Sullivan. Kendisi de bu turnuvada dünya şampiyonu oldu. 44 yaşında. Turnuva tarihinin en yaşlı, yani şampiyon olan en yaşlı ikinci sporcusu oldu. Ve turnuvayı ilk 25 yaşında kazanmıştı. Yani böyle bakınca hiçbir şey bilmiyor olsanız dahi bile herhangi bir spor dalında 25 yaşında elde ettiğiniz bir başarıyı 44 yaşında yani 19 yıl sonra elde ediyor olmak bile zaten bambaşka bir dosya konusu. Yani bambaşka bir alan açıyor bence Ronnie O'Sullivan için. Ve çok nadirdir bir spor dalı içerisindeki sporcunun temsil ettiği sporun ötesine geçmesi ve ondan daha nüfuzlu bir sese, hikayeye ve kariyere sahip olması. Ronnie O'Sullivan da onlardan bir tanesi. Ve bunun en büyük etmenlerinden bir tanesi de yine bunu işte Federer'de de görebiliyorum. Çünkü Federer'e çok benzetiyorlar Ronnie O'Sullivan'ın. Pür, yani saf yetenek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ama bu hiçbir sporda olmadığı gibi bu spor dalında da yetenek sadece işe yaramıyor. Ama snooker bir noktada mental dayanıklılık da gerektiriyor. Yani özellikle Rani'nin psikolojik bakış açısı, yani psikolojisi ve hayata ve temsil ettiği, yaptığı spora bakış açısı pek çok bana öğreti sunuyor. Bunların başında da, yani aslında bunu konuyu çok uzatmayacağım ama en büyük öğretisi şu. Rani, ben bu sporu keyif almaya devam ettiğim sürece yapmaya devam edeceğim. Artık eskisi kadar çok fazla antrenman yapmıyorum. Hayatımda işte koşmaktan aşırı keyif alıyorum. Başka diğer şeylere vakit ayırmaktan çok keyif alıyorum. İşte böyle 1,5 saat yol gidip snooker antrenman alanında işte saatlerce antrenman yapmak istemiyorum. Ve şu an bu şekilde keyif alıyorum ve bu keyif aldığım müddetçe de devam edeceğim diyen bir insan. Dolayısıyla aslında yaptığı şeye çok çok büyük anlamlar yüklemeden çok daha özüne inip ondan gerçekten aldığı keyfi ve orada geçirdiği her saniyenin kıymetini bilmesi aslında o farkı yaratıyor. Federer için de böyle. Federer artık Grand Slam kazanmak ya da işte teniste bir numara olma hedefinde değil. O bundan sonra geçireceği birkaç yılda kortta kalabildiği her saniyenin kıymetini bilmek istiyor. Ve bu da bu tarz sporculara ve bu tarz bakış açısına buradan çünkü çok rahat doneleri kendi hayatınıza da alabilirsiniz. Bana çok iyi geliyor. İzliyor olmak, onlara eşlik ediyor olmak, o kariyer yolculuklarının son demlerinde onların yanında olmak bana çok iyi geliyor. O yüzden bu turnuvayı baştan sona takip etmek de çok keyifliydi. Hemen ardından da geçtiğimiz hafta Aposto'da Rani O'Sullivan'la ilgili bir yazı yazdım. O da böyle bir mecrada yayınlanan spor yazımı oldu. Eve bitkilerim geldi geçtiğimiz hafta. Aslında bitkilerim diyorum çünkü böyle 8 galiba 8 tanesi birden geldi. Şimdi şöyle bir süredir bitki almak istiyordum. Fakat yani bir türlü elim gitmiyordu. Hani bunun böyle bir ekonomik sebebi ya da bir yere ulaşamama gibi bir sebebi yok. Aslında alacağım bitkileri de daha önceden seçmiştim. Sadece sipariş vermiyordum. Sonra bu böyle ötelendi ve bir gün ya ben bunu neden yapmıyorum diye sorduğumda çok net bir cevap zihnimde canlandı. O da aslında sorumluluk almak istememem. Bir yandan da aslında aldığım sorumluluğun negatif etkilenmesinden korkmam. Ya bu da aslında bir noktada beni tabii ki bir yılı beraber geçirdim. Tupa yani köpeğimi getiriyor. Nazlı ile ortak köpeğimize daha doğrusu. Ya onun evden ayrılışı ve dolayısıyla oraya verdiğim karşılıklı daha doğrusu oluşturduğumuz o sevginin bir şekilde sonrasındaki durumunda hayatımda olmaması bir etki yaratmış muhtemelen ve ben de peşi sıra onun hemen ardından böyle bir maceraya ki bence bitki bakıyor olmak bir macera atılamamıştım. Sonra ama bunun üzerine konuşunca kendi kendime biraz düşününce bir karar verdim ve sipariş verdim ve bitkiler de geldi. Şimdi normalde konuştuğum yerde podcast'i kaydediyorum ama bu sefer pek çok bitkiye de kadrajımda bakabiliyorum. O da ayrıca bir mutluluk verici benim için. Fakat şöyle de bir şey oldu. Terapide başka konuları anlatıyordum. Böyle bir rüyamı falan anlattım. Ve orada da terapistim şey dedi. Galiba hayatına şu an alabileceğin ya daha doğrusu hayatına ekleyebileceğin yer maksimum bitkiler kadar galiba gibi bir çıkarımda bulundu. Umarım hayatımda başka şeylere de yer açabilirim. Dedikten sonra bir böyle kaç dakikadır konuştuğumu merak ediyorum. Baya bence bu bölümü buralarda toparlayacağım gibime geliyor. Nasılım bir de bu aralar? Yani şöyle bunu her bölüm sorayım demiştim kendime. Çünkü bence sorulması gereken bir soru. Rutin aralıklarla. Ben şöyle ki yani aslında yine bu konuşamama hali o kadar böyle şey ki toparlayamama hali çok çok bir yandan da ironik yani. Yani gerçekten bir şeyleri hayat sana o kadar fiziksel olarak net gösterirken yani şu an tamam gözümde gözlükler var ama yani sonuçta onların sayesinde de olsa her şeyi net görürken konu böyle bir anda arka tarafa geçtiğinde ve bir anda kendine döndüğünde bu kadar net cevapları bulamıyor olmak bir şekilde ironik geliyor bana. Evde yaşadığım dönemi birazcık bahsettim zaten ve aslında o devam ediyor. Yani oradaki bir kaygı öğesi var ama o kaygının ne olduğunu dair henüz bir fikrim yok. Ama onun etkilerini görmeye devam ediyorum. Tabii bunun içerisinde pandemi sürecinin devam ediyor olması da var. Önümüzün sonbahara ve kışa dönüyor olması ve belirsizliğin tıpkı bundan önceki 4-5 aydaki gibi hala devam ediyor olması da bir etken. Yani o değişmezi ortadan tam olarak kaldırmadan da bununla ilgili net yanıtı bulmak gerçekten bence kolay değil. Ama bir yandan da şöyle bir şey de var. Yani Noh'un böyle kendi kendime düşününce böyle küçük küçük parçalara bölünmüş gibi de hissediyorum. Ama yani bunun bana bir faydasının olduğu, yani bunu faydalı bir taraf tam mı söylüyorum yoksa bu gerçekten bu kadar parçalara bölünmek bir anda bütüne bakmak da beni engelliyor mu yoksa aslında parçalar içerisindeki keşiflerim sabretmem koşuluyla ve bunu bir yolculuk olarak kabul etmem durumunda bana öğretiler ve farkındalıklarla geri dönecek mi diye de bir soru işareti var. Bu süreçte tabii en ilginç şeylerden bir tanesi sanırım bunu da yani bunun üzerine de biraz anlatıp bölümü noktalayacağım. Böyle bir ara bölüm olsun diye düşünüyorum. Yani ara bölüm demek de neyi ifade ediyor bilmiyorum. İşte bu ben yani işte beni bana anlat. Şu an kendimi de size ve kendime yine anlatıyorum. Aslında bu bölümü gerçekten bunun üzerine çekmek istiyordum. Çünkü gerçekten hani bir süredir üzerine düşündüğüm bir bölüm. Ama bu hala düşüncelerimi de oturtmuş değilim. Yani günün sonunda böyle notlarıma bakıyorum. 2-3 hafta önce terapi notlarımla, arkadaşlıkla ilgili yazdığım şeyler şu an düşüncelerimle neredeyse hiç bir ortaklık içermiyor gibi bir durum. Tabii ki biraz derinlere indiğinde muhakkak iliştikleri, birbirine sokuldukları noktalar vardır ama o yüzden böyle havada dönerken de böyle çok anlatmayayım istedim. Fakat şöyle bir durum var. Yani bu bir gerçek. Bir süredir yakın arkadaşlarım içerisinde bir yabancılaşma hissediyorum. Yani onlarla diyalog kuramıyorum bana kalırsa. Dolayısıyla yani bu bir karşılıklı tabii ki eylem. Yani bir diyalog kurulamama hali var. Ve benim bir şekilde o ortamın içerisinde girememe, o ortama ait hissedememe, bir farklılaşma ve yabancılaşma var. Yani bunu yakın arkadaşlarınızda yaşar mısınız? Ya da ben daha önce yaşadım mı? Evet yaşadım. Yani ilk değil. Ama yani evet yani bu da bir gerçek. Ve bu bir şekilde beni itelemeye başladı. Yani o yakın arkadaşlarımdan bir şekilde uzaklaşmaya başladım. Ama bu tabii ki şey değil yani bir his kaybından dolayı değil. Hepsi aşırı dünya tatlısı, çok sevdiğim insanlar, çok da değer verdiğim insanlar. Ama bir yandan da bir ilişkilenmede de bir değişim var. Bunu da görüyorum. Bu değişim muhtemelen başka bir şeyin kapısını açacak. Ve bu insanlar çok yüksek ihtimalle hayatımda olmaya devam edecekler tabii ki. Belki frekans değişecek, sıklık değişecek, birbirimizi görmemiz, vakit geçirmemiz değişecek ya da iletişim kurma biçimlerimiz değişecek. Ama böyle bir durum var. Bir de diğer taraftan da henüz belki de hiç yüz yüze tanışmadığım, yani bu podcast sayesinde bana maille ulaşan ve sonrasında kurduğumuz diyaloglarla artık böyle uzun uzun yazışmalara döndürdüğümüz böyle birkaç tane insan var ve o insanlarla yani çok bunlardan oradanlara da selam olsun buradan dinliyorlarsa şayet. Onlarla kurduğumuz diyalog da bir o kadar iyi geliyor. Yani yine aynı şekilde uzakta olan, yani fiziksel olarak, mesafe olarak uzakta olan yakın arkadaşlarımla kurduğum ender diyaloglar, az ama öz cümleler de bir o kadar iyi geliyor. Yani bir değişim var. Yani uzaktakilerin yakına, yakındakilerin uzağa gittiği bir dönüşüm var. Bunu anlamlandırmaya çalışıyorum açıkçası. Yani bir süredir bunu düşünüyorum. Ama henüz böyle bir anlamlandıramadım. Günün sonunda aslında o yakınlık ve uzaklık bir yandan da göreceli. Bunun da farkındayım. Yani günün sonunda o hisler hep tek bir yerde toplanıyor. Ve tek bir yerden yola çıkıyor. Fakat yine de bir tesadüf olmasa gerek diye düşünüyorum. Ve bu beni böyle bir üst başlığa da taşırıyor ister istemez. Arkadaşlık kavramına da geçiş yapıyorum buradan. ve onu sorguluyorum aslında. Sorgulamalarım da bir noktada burada toplanıyor. Neyi ne kadar ve nasıl ilişkilendirdiğimizde bunu arkadaşlık olarak adlandırıyoruz ve bu arkadaşlık nereye kadar devam ediyor? Yani işte eski kelimesini pek çok şeyde kullanıyoruz. İşte sevgili, eski sevgili diyoruz, ne bileyim eski öğretmen diyoruz. Bu tarz şeylerin önüne koyabiliyoruz ama eski arkadaş nedense hiç kullanmıyoruz. Dilimizde olan bir kavram değil. Yani benim en azından kullandığım bir şey değil. Ne derler ona? Sıfat tamlaması değil. Dolayısıyla biraz da bunun üzerine düşünüyorum ve düşünmeye de devam edeceğim. Bir noktada eğer bir şeyler çıkarsa muhakkak buralarda bunu dillendiriyor olurum. Bununla ilgili konuşmak isteyen de olursa bana mail atabilir. taner.turna2ala@gmail.com'a mail atabilirsiniz. Durumlar böyle. Yani böyle bir özet de değil. Yani bir bakıma böyle bir bölüm yani. Bir şekilde bir başlıkta çıkmayacak bu bölümden. O yüzden buna bence bu bölümün en büyük şeyi, kendime olan en büyük sınavı buna bir başlık bulmak olacak. Şu an aslında bence biraz kapatmaya doğru gidiyorum ama bölümü bir yandan da gidemiyorumcasına. Yok, evet. Bu hafta ya da daha doğrusu bu bölüm her neyse bu şekilde sonlanıyor. Umarım bir sonraki bölüm bundan sonra bu kadar araya mesafe girmeden düşüncelerimi toparlayabildiğim, bölüm başlığını en azından seçebildiğim ve o başlık içerisinde de en azından belli düşünceleri konuşabildiğim bir bölüm kaydetme dileğiyle bugünün, şimdinin, yarının, geleceğin artık her neyse onun sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.